alemi tesir için hatem ne lazım tabuma? Ben Süleyman-ı hayalim, neylerim en güçleri? Dünyayı etki altına almak için tabiatıma mühür gerekmez. Ben hayal ülkesinin Süleyman'ıyım, yüzüğü ne yapayım? Vefatını sene-i devriyesinde Hicib ve Kaside Üstadı Nefi'yi rahmetle yad ediyoruz. Bu kıymetli dizeleriyle programımızı açıyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Sizlere Mehmet Lütfü Arslan abiyi takdim ediyorum. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
Hoş bulduk Ömer Faruk'cum. Hayırlı programlar diliyorum. Nefi ile ilgili bir açılış yaptın. Nefi öyle çok tekin bir insan değildir, onu söyleyeyim. Onun Siham-ı Kazası diye bir Hicib kitabı var. Onun bir dönem uğursuzluk getirdiği kabul edilmiş. Hatta 4. Murat okurken saraya yıldırım düşüyor. Bu okuduğu kitaptan mütevellit bunun efendim bir hani Siham-ı Kaza yani, zaten
uğursuz,
ismi.
Uğursuzluk
evet,
olarak.
Uğursuzluk olarak terakki ediyor ve ona göre de şaire bir ceza veriyor zannediyorum. Sonradan bu dilinin çok belasını çekiyor Nefi. Gerçekten çok heccav diyorlar ya, heccav. Hicib ustası yani. Gerçekten çok iyi şeyleri var, taşlamaları var. Seveni de çok, kızanı da çok. Fakat onun nezdinde kendi bildiği hakikat dost doğru yani. Onu söyleyecek bir şekilde. Bir ara hakkında bir idam fermanı verilmiş. Artık kafası kopacak. Kızlar ağası acımış. Ya ben demiş buna delalet edeyim de bir şekilde affedilmesini sağlayayım. Bir istida yani dilekçe yazmak üzere yanına çağırmış. Ondan sonra o bekliyor yanında. Dilekçeyi almış. Kızlar ağası da bu arada siyahi bir zat. Yani teni esmer. Beyaz kağıda tam böyle siyah mürekkeple istidayı yazıp yani affedilmesine aracı olacak o dilekçeyi yazacağı sırada kalemin ucundan bir damla mürekkep damlamış beyaz kağıdın üzerine. O anda tutamamış kendisini. Teriniz damladı demiş. Yani, yürü git bre nadan demiş. Ben de senin için demiş aracılık yapacağım. Ve onu kovmuş oradan. Dolayısıyla muhtemelen ondan sonra zaten öyle bir ceza çekti. Babası hakkında bile çok ağır sözler söylemiş.
Babasını bile tanımıyor yani.
Evet, babasına bile böyle çok ciddi şeyler söylemiş yani. Yani o yüzden Nefi öyle çok tekin bir insan değil yani, onu söyleyeyim.
Eyvallah abi. Şimdi başlayalım. Başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kısadan ise çıkartacağız. İlk önce bir haberimiz var. Haberle başlayalım. Malumunuz gündemi yoğun şekilde meşgul eden Zeytin Dalı Harekatı. Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlayan ve devamında kapsamı genişletilen bu operasyona Zeytin Dalı Harekatı adı verildi. İşte Afrin'deki zeytinliklerin meşhur olması ve zeytinin aynı zamanda böyle barışı temsil etmesine yönelik. Yani daha adıyla bir barış harekatı olduğunu bize kanıtlamış oldu, söylemiş oldu. İşte terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD'nin o bölgede Akdeniz'e ulaşmak için amaçladığı bir koridor vardı. O koridoru engellemek amacıyla başlatıldı bu operasyon Afrin'e. İşte bazı eleştiriler geldi. Savaş kötüdür, savaş istemiyoruz şeklinde eleştirenler oldu. Böyle genel bir manzara var ortada. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ilerlemeye devam ediyor. İlerlediği yerleri temizliyor ve ülkemizde bulunan ve orada sıkıntı çeken Suriyeli vatandaşlar oralara yerleşiyor. Genel itibariyle güzel bir manzara görüyoruz. Siz abi bu eleştirilere ve genel olarak operasyon hakkında neler söylemek istiyorsunuz?
Biz stratejist değiliz. Böyle bir uluslararası ilişkiler uzmanı edasıyla da Afrin operasyonunu, Zeytin Dalı harekatını efendim yorumlayacak durumda değiliz ama her vatandaş gibi bizim de o noktada bir takım mülahazalarımız olabilir. Evvela ordumuza başarılar diliyoruz. Bu bir diplomasidir. Diplomasi biliyorsunuz savaş son diplomatik ataktır. Yani o süreçte hep böyle bir takım şeyler söylenir, yapılır, edilir. Bizim Amerika ile esas bu bağlamda ilişkimiz yıllardır devam ediyordu. Yani biz hep diplomatik yollarla yaptığının asla doğru olmadığını, oradaki Kürt unsurları silahlandırmasının Türkiye'nin bekası açısından tehdit teşkil ettiğini hep bir şekilde söyledik. Bunu da bazen tatlı, bazen efendim acı, bazen efendim yüz yüze, bazen farklı kanallarla ifade ettik ama şimdi artık en son noktaya gelmiş olduk. Yani askeri harekat bu anlamda o söylenenlerin aslında ya yaptığın doğru değildir şeklindeki bir efendim ifadesidir. Ta işte 10 bin kilometre öteden gelip de önleyici savaş doktriniyle bizim topraklarımıza yakın yerlerde güya terörü vurmak için işte efendim askerini buraya getirmekte çekinmeyen insanların ya da devletlerin bizim hemen burnumuzun dibindeki efendim terör oluşumlarına göz yummamızı beklemeleri hakikaten saf deliliktir. Yani dünyanın jandarması olmak demek ki böyle bir şey yani. İstediğimi yaparım, istediğimi keserim, istediğimi efendim getiririm, götürürüm. Ama sen herhangi bir hak aramak noktasına geldiğin zaman da bir dakika hukuk nerede? İşte efendim şu nerede, bu nerede? Yani bizim o noktada alnımız açık. Ortaya konan çalışmaların da ben başarıya ulaşacağına biiznillahü teala eminim. Devamı da gelecek bunun. Yani Membiç'e kadar belki kısa vadede, daha sonra belki ta Irak'a kadar da bizim o terör koridorunu bir şekilde ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek gücü de var Türkiye'nin, kararlılığı da var, iradesi de var. Tabi burada süreçte kamuoyunda bir takım çatlak seslerin çıkması da tabidir. Sonuçta İstiklal Harbi'ni de belki, Çanakkale'yi de, işte daha büyük savaşları da hep böyle bir çatlak seslerle kamuoyunu bir şekilde ikna ederek yönetmek icap etmiştir. Bu süreçte de ciddi bir efendim şey oluyor, psikolojik işin yönetimi sürüyor. Doğrusu ben birazcık şeyin abartıldığını düşünüyorum. Yani böyle hani yok oluş, var oluş mücadelesi, beka mücadelesi, tamam böyle bunlar hakikaten böyle olabilir. Bizim sınırımızın ötesinde bir pozisyon almamız gerçekten önemlidir. Ama bunu böyle bir hani İstiklal Harbi yani varoluş yok oluş mücadelesi gibi takdir etmeye de gerek yok. Daha oralara gelmedik yani. Oralara gelecek noktaya da düşmedik elhamdülillah. Ama önemlidir. Bunu bir şekilde biz halletmemiz gerekiyor. Özgür Suriye ordusu ve diğer müttefiklerimiz ve ordumuz bu iş halledecek. Güçtedir. Kararlılıktadır. Dolayısıyla hele hele şimdi yeni basına yansıyan zaman zaman siz de görmüşsünüzdür. Askerlik şubelerinin önünde böyle kuyrukların olması, 85 yaşındaki amcamızın bile ben oraya Afrin'e gönüllü gitmek istiyorum deyişi. Bunlar güzel şeyler. Bu milletimizin mayasını, hamurundaki efendim o asaleti gösteren şeyler. Ama Allah'ın izniyle bu iş güzelce halledilecek. Çünkü bu diplomasinin bu adımı, yani asker kullanarak bir efendim böyle ciddi bir harekata girişmek, büyük devletlerin anladığı belki de yegane yoldur. Bunların böyle sıcak savaş çatışmaya girene kadar ne sözden ne de efendim böyle bu tür uysal ifadelerden anlamadığını görmüş oluyoruz bir kere daha.
Zaten şey de yaşandı, bugüne kadar o kadar söz söylendi, kimse umursamadı. Harekat başladıktan sonra bütün ülkelerin devlet başkanları birer birer aramaya başladılar. İşte nasıl yapacaksınız, ne zaman sonlandıracaksınız, neler planlıyorsunuz şeklinde. Sonra bizi ciddiye almaya, dikkate almaya başladılar.
Yani hem ekonomik olarak, hem psikolojik olarak, hem siyasi olarak 15 Temmuz'dan beri bizim üzerimizde kuşatılmaya çalışılan o efendim uluslararası baskının da yani hiçbir işe yaramadığını, bizim ordumuzla, toplumumuzla, milletimizle bu sürecin arkasında olduğumuzu da hep beraber efendim 7 aleme, 7 düvele efendim ispat etmek fırsatı çıkmıştır. Hani demin söyledim ya, çok da böyle hani biraz abartıyoruz gibi geliyor bana, varoluş yok oluş mücadelesi gibi. Aslında bir şey de var yani, sonuçta bütün dünyaya yani bir varlık göstergesi, yani hani şeyin yürüyüşü gibi, yani Ebu Dücani'nin savaş meydanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kılıcın hakkını kim verir dediği zaman ona talip olan sahabe-i kiram efendimiz. Sonra bir yürüyüşü var böyle çalımlı çalımlı elinde. Bu yürüyüşü Allah sevmez ama savaş meydanında müstesna demiştir. Şimdi böyle bir hal de var yani. İşte her şey, herkesle işte halkımızın, işte efendim basınımızın, işte efendim bütün ordumuzun, sosyal medyadaki işte konuşulanların ve buna karşı çıkanların işte aslında yürüttüğü bir savaş var. Savaş sadece orada değil yani. Bütün boyutlarda, bütün cephelerde devam ediyor. O yüzden herkes söylediği söze, yaptığı yoruma, efendim attığı tweet'e, paylaştıklarına dikkat etmeli. Çok abartmayalım ama nerede durduğumuzu da iyi bilelim yani.
Çok teşekkür ederiz. Son sözde söylediniz sanki, kısadan ise ne diyelim abi, ne demek istersiniz?
Afrin başlangıçtır. Münbiç'te son olmayacaktır.
Afrin başlangıçtır. Münbiç'te son olmayacaktır şeklinde kıssadan hissemizi söylemiş olalım.
Yine biz de hamasi bir noktaya bağlamış olduk yani.
Evet abi. Şimdi konuya geçiyoruz. Bugüne kadar hep şey yaptık. Yani hayatın içinden konulara yer verdik. Yine hayatın içerisinden ve gündemle bağlantılı bir konu konuşacağız. Operasyona gitmek üzere tankın üzerinde olan bir askere muhabir soruyor. İstikamet nereye? O da Kızıl Elma diyor. İşte devamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir Kızıl Elma'mız var oraya yürüyoruz diyor. Bu şekilde açıklamalar yapılıyor. Bundan sonra Kızıl Elma Türkiye'de işte arama motorlarında en çok aratılan kelimeler arasına giriyor. Yani bu Kızıl Elma kavramını bir irdelemek gerekiyor. Bugün de Kızıl Elma'yı konuşalım. Son günlerde gündeme gelse de Kızıl Elma'nın mazisi çok eskiye dayanıyor. İşte buna farklı yorumlar yapılıyor. Bunu bir de sizden dinlemek istiyoruz. Yani esas Kızıl Elma'ya nasıl bakmamız gerekiyor? Kızıl Elma bizim için ne ifade ediyor?
Kızıl Elma'yı yaşı böyle 50'nin üstünde olanlar belli bir ideolojiyle daha çok bilirler. 80 öncesindeki o kutuplaşmada Kızıl Elma'yı kimin kullandığını o 50 yaş üstündekiler biliyorlardı. Fakat bu süreçte biz son mesela bir herhalde 6-7 sene oldu. Genç dergisi bir kapak yapmıştık. Gençliğin Kızıl Elması ne olmalı diye. Yani Yunanların Megalo ideasını biz ta ilkokulda öğrendik. Onların çok büyük bir idealinin olduğu büyük Yunanistan için bizim bu taraflara geldiklerini falan filan konuşurken ya bizim Megalo ideamız nedir diye insan ister istemez soruyor. O zaman da Kızıl Elma ifadesiyle karşılaşmıştık. Kızıl Elma aslında milletimizin gayeyi hayalidir. Yani ufkudur. Yani yürüdüğü yerdir. Bu Frankler'in tabiriyle vizyonudur. Yani olmak istediği yerdir. Gelecek resmidir yani. Ve orada da niye Kızıl Elma? Niye böyle bir metafor kullanılmış? İki tane yorum var. Bir tanesi hani şimdi güneş doğudan doğar, batıdan batar. Batarken de batıdan böyle bir kızıllığın içerisinde böyle bir yarım elma gibi bir görünüm arz eder. İşte aslında bizim hep batıya doğru yürüyüşümüzü temsil eden, dolayısıyla hep onu yakalamak için aslında yapılan bir yolculuktur Kızıl Elma yolculuğu. Biz hiç onu yakalayamayacağız ama sonuçta dünyanın etrafında dönerek yani hep batıya batıya diyerek ilk çıktığımız yere geleceğiz. Dolayısıyla ilahi kelimetullahı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüce mesajını bütün dünyaya duyurma meselesindeki o üzerimize düşen mesuliyeti yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla batıya doğru yürümeyi ifade eden bir kavramdır. Bizim zaten milletimiz ta efendim o işte eski Türklerin hani kıtlıktan mütevellit, Orta Asya'dan çıkmaları diye başlayan hikayeler vardır ya. Oralardan beri hep biz batıya doğru yürümüşüz. Osmanlı da hep batıya doğru yürümüş. O batıya doğru yürüyüş de aslında tam da ilahi kelimetullah için olmuş. Yani Allah'ın yüce kelimesini yükseltmek ve onu bir şekilde bütün aleme yaymak için. Dolayısıyla birinci mana bu. O kırmızı güneşin olduğu yere doğru yürümek meselesi. Bir de ikincisi de San Antonio Kilisesi var Roma'da. O kilisenin kubbesinde böyle kırmızı bir küre var. Onu Kızıl Elma olarak Osmanlı hep anlatmış ve ifade etmiş. Yani San Antonio Kilisesi'ndeki o kırmızı küreyi ele geçirmek. O nereden kaynaklanıyor? San Antonio Roma'da. Roma niye çok önemli? Çünkü Roma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Roma ve İstanbul fethedilecektir şeklindeki müjdesinin bir aslında neticesi. Yani Kızıl Elma buradan bakıldığı zaman Allah Resulü'nün müjdesidir. Onu bir şekilde İstanbul'u fethettiği gibi Roma'yı da fethetmek için ecdadımız hiç durmamış. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra hemen yeni hedefi olarak Roma'yı yani Doğu Roma'yı almış. Yeni hedefi Batı Roma olarak belirlemiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o hadisini gelip Abdullah İbni Amr İbni As'a soruyorlar. Onun yanında Sahifetü's Sadıka isimli bir kutusu varmış. Böyle Efendimiz'den duyduklarını yazdığı bir hadis mecmuası. Hatta onu bir ara şikayet etmişler. Ya Resulallah bunlar Kur'an'la karışır diye. İşte efendim Resul Efendimiz'i çağırmış Abdullah. Ne yazıyorsun sen demiş. Ya Resulallah sizin ağzınızdan ne çıkıyorsa onu yazıyorum. Yaz demiş bu ağızdan. Yanlış bir şey çıkmaz, doğru çıkar. İşte o yüzden Sahifetü's Sadıka yani doğru defter ismini vermiş o kitaba. Yıllar sonra Allah Resulü'nün vefatından yıllar sonra gelip soruyorlar tabiinden Abdullah İbni Amr İbni As'a. Ey Allah Resulü'nün aziz sahabesi siz bilirsiniz. Allah Resulü hem Roma'nın hem de İstanbul'un, Konstantinopol'ün fethedileceğini söylediler ama hangisinin fethini önce haber verdiler diye soruyorlar. Dur evet diyor, ben onu bilirim diyor, bakayım diyor. Sayfetü Sadıkası'nı açıyor ve orada bakıyor, diyor ki evet diyor, Allah Resulü ikisinin de müjdesini haber verdi. Fethinin ilk fethedilecek olan Konstantinopol'dür, İstanbul'dur. Buna mazhar olmuş büyük dedemiz Fatih Sultan Mehmet. Sonraki hedefi de hemen San Antonio Kilisesi'nin o mihrabındaki, o kubbesindeki kırmızı küre olarak ifade etmiş. O kızıl elma işte bir anlamı da budur. Toparlayacak olursak, kızıl elma son tahlilde bizim gaye-i hayalimizdir. Yürüdüğümüz menzildir, varmak istediğimiz yerdir. Bu da nizam-ı alemdir. Bütün insanların olduğu her yere Allah'ın yüce dinini götürmek meselesidir. Dünyaya salihler varis olacak şeklindeki müjdenin bizim ismimizle ve bizim elimizle tahakkuk etmesi gayreti ve çabasıdır.
Çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz abi. Kızıl elma şöyle yorumlar da geliyor. Onlar hakkında aslında cevap verdiniz ama ben size özellikle bir daha sormak istiyorum bunu. İşte kızıl elmayı böyle ırkçılığın bir vesikası olarak kullananlar var. İşte bu geçmişten kalan dediğiniz gibi 80'li yıllardaki bu ideolojik kamplaşmalardan dolayı. Ama şöyle bir durum da var. Yani Osmanlı kızıl elmayı bir devlet olarak, bir devlet politikası olarak benimsemişti. Ve Osmanlı'da onlarca farklı ırktan, farklı etnik kökene mensup insanlar vardı. Bunlar hep birlikte bunu benimsiyorlardı, onu kullanıyorlardı. İşte şu an durum biraz daha farklılaştı daha sonraki evrelerde. Bu konuda tam olarak neler söylemek istersiniz? Yani kızıl elma bir ırkçılık mıdır yoksa daha farklı bir şey midir?
Yani kızıl elma tabii ki bir ırkların, etnisitenin, işte kavmiyet bağlarının, asabiyenin üstünde bir yüce idealdir. İşte bahsettik yani. Bir tanesi güneş, ufuktaki güneşi yakalamaya matuf. Bir kere bütün dünyayı bir şey altına almaktır yani. Allah'ın isminin her tarafta yüceltildiği bir iklim haline sokmak meselesidir. Böyle bir gayenin, böyle bir çabanın bir ırkla, ha bir ırk dediğimiz buna memur olan, buna hizmetine bir şekilde vesile olan kavimle irtibatlandırılması, o ayrı bir şeydir. Zaten ayet-i kerimede siz diyor dininizden diyor geri dönerseniz Allah kendilerini sevdiği, kendileri de Allah'ı seven bir kavim getirir. Kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu diye geçiyor ayet-i kerimede zaten. Böyle bir kavim getirir. Yani bir kavimle bu irtibatlandırılabilir. Kızıl elma bir kavmin nasibi olabilir. Onda ben bir herhangi bir beis görmüyorum. Ama bu son tahlilde herhangi bir kavmin işi bile olsa son tahlilde bir iman vecdidir. İmanı ve İslam'ı aşkla yaşama gayretinin bir tezahürüdür. Cihat fi sebilillah'tır. Ve bütün insanlığı hiçbir efendim fark gözetmeden Allah'ın ve Resulullah'ın hayat veren mesajıyla, müjdesiyle ve çağrısıyla buluşturma meselesidir. Yani bu anlamda herhangi bir ırkla, herhangi bir efendim kavimle irtibatlandırılamaz. İslam'ın yüce çağrısıdır.
Çok teşekkür ederiz. Gayet güzel açıkladınız ve noktayı koydunuz. Ağzınıza sağlık. Peki burada güzel de bir kıssadan hisse çıkarmamız gerekiyor bu güzel konuya. Ne söylemek istersiniz kıssadan hissemize? Kızıl elmanın bir genel bir çatı olduğunu, Allah kelamının dünya üzerindeki işte bizim amacımız olarak böyle kodlanmış hali olduğundan bahsettiniz. Biz ne söyleyelim bu konuda?
Ben kendi kızıl elmalarımızı o bahsettiğimiz kızıl elma ile bütünleştirebildiğimiz ölçüde bir kıymetimiz olduğunu düşünüyorum Ömer Faruk'cum. Herkesin bir kızıl elması vardır. Yani şimdi bu kızıl elmadan bahsediyoruz da, yani bu ümmetle ilgili, milletle ilgili bir genel mefkûredir. Senin kendi kızıl elman. Yani şurada şunu olacağım, hayatta şuraya geleceğim, işte şöyle para kazanacağım, şu titre alacağım, burada böyle bir makamım olacak, şurada beni şöyle saysınlar. Bunun esas kızıl elma dediğimiz o genel mana ile nasıl bir mutabakatı var? Kendi kızıl elmanı bu bahsedilen kızıl elma ile ne kadar bütünleştirebiliyorsun?
Şey mi diyelim o zaman? Kendi kızıl elmamızı bu bahsettiğimiz kızıl elmalıyla nasıl bütünleştirebiliyoruz, buna
yani
bakalım.
Tabii yani biz İslam'ın yüce çağrısı dediğimiz milletimizin gayeyi hayali olan kızıl elma ile kendi kızıl elmalarımızı buluşturabildiğimiz ölçüde yüceyiz ve bu milletin ferdiyiz.
Çok teşekkür ederiz abi. Böylece konumuzu da nihayet erdirmiş olduk. Kısadan hissemizi çıkarmış olduk ve 2x2'yi tamamlamış olduk. İkinci yarıya bir şiirle başlama hususunu gerçekleştiriyoruz ve sözü Lütfü abimize bırakıyoruz. Buyurun efendim.
Sezai Karakoç'tan Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine başlıklı şiirin 4. kısmını okuyacağım Allah nasip ederse. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği, zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, ey sevgili, en sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz ız bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey Çağdaş Kudüs Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerin de yandım düşlerin civarında. Gölgen de yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünlü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Bu şiirin bende çok ayrı bir yeri vardır. Yaklaşık 20 sene kadar önce, hatta 22 sene olmuştur. Bir öğrenci evinde, hiç unutmam, 30 Aralık gecesiydi. Çünkü ertesi gün tatildi. İnsanlar Noel kutlamaya hazırlanıyorlardı. Biz öyle bir muhitte oturuyorduk. Noel'in çok kutlandığı bir muhitte bir öğrenci evimiz vardı. Orada Hasan, Çanakkale'li Hasan kardeşimizin evine misafir olmuştuk. O gece de böyle çok ilginçtir. Hep şiir okuduk. İşte çaylar geldi. Ne yapalım? Ya şiir okuyalım dedim. Okuduk okuduk. En sonunda bu şiiri okuduk. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümüzü bizim. Şeklinde böyle tabiri caizse orada o güzel ortamın etkisiyle ellerimiz değil gönlümüz göğe açıldı ve bu şiirle dua ettik biz Rabbimize. Ve orada muhtemelen içimizdeki en güzel insan Hasan'dı ki o gece Hasan'ın duası kabul oldu. Hasan sabaha doğru vefat etti. Nasıl oldu? Ben misafirdim onlara. Salonda bana yer gösterdiler. Sabaha doğru, sabah namazına doğru Hasan geldi. Abi namaza kalkmıyor musun dedi. Ve karşımdaki çekyata uzandı. O son uzanışıydı ve son cümleleriydi. Son cümleleri, abi namaza kalkmıyor musun? Ben şahidim. Bana böyle bir sözle, yani namaza davet eden bir sözle Hasan orada uzandı. Sonra anlaşıldı ki beyindeki damarlardan bir tanesi çatlamış. İşte genç yaşta bazen olabiliyor. O gün öyle yatmış. Ben sabah çünkü çıkmıştım orada uyuyor diye ona dokunmadık. Akşama doğru vefat etmiş. Sonra bir şekilde cenazesini kaldırdık. Dolayısıyla bu şiirin bende çok ayrı bir yeri vardı. Yani. O gece göğe açıldı ellerimiz tabiri caizse. Ve biz uzatma dünya sürgünümüzü dedik. İçimizden en sevgili oymuş ki onun duası kabul oldu. Sabaha karşı Hasan kardeşimiz vefat etti. Sonra işte otopsi yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar ama önemli olan işte o. Yani birçok sebep aranır. Niye oldu, niye böyle bir şey oldu falan filan tarzında ama ben o gece o duanın kabul olduğunu düşünürüm hep bununla ilgili.
Allah rahmet eylesin abi.
Amin. Çok severdim Hasan'ı, evet.
Şimdi
yani bütün dinleyicilerimize de bir Fatiha, üç ihlas niyaz ederiz Hasan için. Çan şehrinden, Çanakkale'nin Çan şehrinden. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin abi. Şimdi üçüncü kısmımıza geçelim.
Bir evet.
Kitap konuşalım. Kitabımız İsmail Er Ünsal'ın Orta Çağ İslam Dünyası'nda Kitap ve Kütüphane isimli kitabı. Yeni çıktı. 660 sayfadan oluşuyor. Timahş Yayınları tarafından çıkartıldı. Orta Çağ İslam Dünyası'nda kitabın tarihine bir yolculuk yaptırıyor. Batı dillerindeki ve Arapça kaynaklardaki kitaplardan böyle derlenmiş 1000 tane yazma eseri inceliyor. Böyle kapsamlı bir eser. Neler söylemek istersiniz kitap hakkında?
Ya biz kitaba aşığız. Yani Okur dergimizi de zaten biliyorsunuz, Genç dergisinin hemen sonrasında Okur dergisini de böyle birçok insanın ya kimse kitap okumuyor kardeşim yaptığınız delilik şeklindeki sözlerini aldırmadan çıkartmaya başladığımız zaman da bu aşkımızı ifade etmiştik. Kitabın o manada bizim için yeri çok ayrıdır. Kur'an kitaptır. Allah Resulü sözle gelmiştir. Allah'ın mesajı kitaptadır. Dolayısıyla kitap mübarek bir şeydir. Biz bu noktada İsmail Er Ünsal hocamızın yapmış olduğu bir çalışmaya söz söylemek haddimize düşmez. Çünkü Türkiye'de arşiv denince, belgeler denince, bu tür kütüphaneler, tasdifler, çalışmalar denince, İSAM Kütüphanesi mesela denince ki Türkiye'nin yüz akı kütüphanelerinden bir tanesidir. İslam ansiklopedisi denince akla gelen isimlerden bir tanesidir. İsmail El Ünsal hocamız. Hem kendisi yurt dışında bulunmuş, hem de arşivcilik noktasında çok değerli çalışmalar yapmış. Bu kitap da Ortaçağ İslam dünyasında o kitabın ortaya çıkışını, gelişimini böyle tafsilatlı bir şekilde ele alan bir kitap. Dolayısıyla Türkiye gibi dünyanın en zengin yazma eserlerinin bulunduğu bir ülkede böyle bir kitabın olması, yazılması, yani ben geç kaldığını düşünüyorum ama yine de çok önemli bir çalışmadır. Onu başardığı için hocamıza teşekkür ediyoruz ve kendi meslek hayatının, velüt meslek hayatında da çok daha başarılı, çok daha verimli çalışmalara imza atması gerektiğini, daha doğrusu imza atmasına niyaz ediyoruz. Şöyle bir ifadesi var girişte, diyor ki meslek hayatımın başlangıcından beri böyle bir kitap yazmayı planlıyor ve malzeme topluyordum. Bu eserle bunu da gerçekleştirdiğimi, kütüphane, kitap ticareti ve kitap üçlüsünü böylece tamamladığımı düşünüyorum. Kitabın başına koyduğum "Hâzâ min fazl-ı Rabbi", bu Rabbimin fazl-ı ihsanıdır, Nemin suresi 40. ayette ki ifadesi de beni bu konulara yönelten ve mütevazi de olsa bir şeyler yapmam nasip eden Cenab-ı Hakk'a duyduğum şükranın dile getirilmesidir. Kitap gerçekten hani tuğla gibi derler ya, tuğla gibi bir kitap. Çok da böyle zengin bir kitap. İnşallah hayırlara vesile olsun. Kağıtlar, bizim kullandığımız kağıtlar, efendim farklı İslam ülkelerindeki kitabın ele alınış şekli, müellifin ismi, ondan sonra reddade mesela, yani sayfalara numara verme meselesi gibi bir takım özellikler. Zahriye ne demektir mesela? Yani bizde kitabın çok farklı bölümleri var. Bunlarla ilgili çok böyle güzel bilgiler var. Dolayısıyla ben bu kitabın her genç kardeşimiz tarafından alınıp o yazma eserler dünyasına girmek için bir başlangıç eser olarak okunması gerektiğini düşünüyorum doğrusu.
Çok teşekkür ederiz. Biz de buradan İsmail En Ünsal hocamızın kitabını, Orta Çağ İslam Dünyası'nda Kitap ve Kütüphane isimli kitabını tavsiye edelim. Aynı zamanda buradan bir de kısadan hisse çıkartalım bu güzel kitaptan, el yazması üzerine olan bu kitaptan. Ne söyleyebiliriz abi? Neler söylemek istersiniz?
Ben şunu söyleyebilirim. Bu buradan çıkartılacak hissenin, bizim şöyle bir garabetimiz var. Biz 100 sene önce yazılmış kitaplarımızı okuyamıyoruz. Yani bizim bu bir fukaralığımızdır. Başımıza yapılmış olan bir derin operasyonun belki bu neticesidir ama bizim bu operasyonu kırmamız, bir şekilde efendim o makus tarihi geri çevirmemiz için kendi yazma eserler dünyamıza dalmamız gerekiyor. Ben hocamızın bu kitabının bu anlamda, Kitap ve Kütüphane isimli bu kitabının bizim kendi dünyamıza Osmanlıca ile yazılmış, yani Osmanlıca ile kalem alınmış ya da Arapça kalem alınmış ulemamızın yazmış olduğu kitapların dünyasına dalmak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 100 sene önceki yazılmış bir ecdadın kitabını okuyamıyorsak biz hiçbir şeyin iddiasını güdemeyiz.
O zaman şöyle diyoruz, 100 sene önce yazılmış kitabı okuyamıyorsak hiçbir şeyin iddiasını güdemeyiz.
Aynen.
Kısadan hissemizi bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi 4. kısma ve son kısma geçiyoruz. Biz söz konuşuyoruz. Bu sözümüzü Dedi Ki isimli kitaptan alıyoruz. Kitabımız Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye ettiği kitap. İsteyenler dilerse inceleyebilir. Şimdi bu haftaki sözümüz, dedi ki olgunluğa ermek istersen muhalefetten önce muvafakat yolunu tut. Bunun müsaadeniz olsa bir açıklamasını okuyayım.
Buyurun, nasıl bir şeymiş? Evet.
Muvafakat, kalpleri telif eden ve birbirini ısındıran bir tavır ve yoldur. Muhalefet ise doğru bile olsa kalpleri ayırır, insanların arasını açar. Olgunluk, muvafakat ile kalpleri ısındırmayı tercih etmek, akabinde doğruyu ortaya koymaktır. Isınmış kalplerin birbirlerinin tezlerini kabul etmeleri daha kolay olacaktır. Tam da nefin üzerine böyle bir konu konuşmamız isabetli oldu sanki.
Bunu özel seçmedin değil mi?
Yok, tamamen şeydi, tamam. Tevafuktu. İşte bak. Hatta ben bazen şey yaptırıyorum.
Nefiye de biz çaktırmadan böyle bir şey vermiş olduk yani.
Dokundurmuş olduk.
Nefiye hakikaten, ya bu tür heccalar çok zor adamlar oluyor. Yani Cenab-ı Hak bize böyle bir şeyi vermiş zaten. Yani bu fabrika ayarımızda var Ömer Faruk'cum. Yani fabrika ayarımızda aslında muhalefet var yani. Yani bir kendi olmak, kendisini bir şekilde ispat etmek, dolayısıyla söylenene karşı bir şekilde itiraz etmek hepimizde ilk başta hemen böyle olan bir şeydir. Çocuklarda da mesela fıtraten hani bozulmamış diye hep böyle çocuklarda çok böyle güzel güzel anlatılır ya. Çocuk da sonuçta hani tamam fıtraten bozulmamış ama fıtraten de şimdi yanında bıraksan mesela kardeşinin yanına 2 yaşındaki çocuğu bile bıraksan bir bebeğin yanına, o annesi babası olmadığı bir yerde o çocuğa gayet güzel bir muamele yapacaktır yani. Evet. Nereden geliyor? İşte fıtrattan geliyor bu. Sonuçta la şerikele istemiyor ki şerik yani. Bu bir artık üzerimizdeki bir fabrika ayarı. Şimdi burada aslında zor olan muhalefet değil, muvafakat. Yani bir şekilde uymak, bir şekilde...
Şey mi böyle, orta yolu bulabilmek mi aslında?
Yani aslında geçinmeyi bilmek yani. Geçim yani. Geçim dediğimiz şey yani. O yüzden büyükler demişler ki uysallık rıza makamının üstündedir. Uysal olmak yani pekey demek. Dostluk pekey demekle kaimdir diye de ayrıca yine büyüklerin bir sözü var. Yani uysallık rıza makamının üstündedir demişler. Niye? Çünkü bir rızada böyle bir hafif şey vardır hani. Razı oldum yani, tamam, yutkundum, tamam. Ama uysal olmak bir şekilde, tamam senin dediğin olsun. Yani gönlümüzü bozmadan, gönlümüzden bir şekilde bu işi yapalım. Gönlümüzü bunaltmadan, böyle onun o safi tarafına böyle bir herhangi bir halel gelmeden biz seninle devam edebiliriz, geçiniriz, razı oluruz. Razı olmanın ötesinde uysal bir şekilde sana tabi oluruz. Ama önemli olan işin yürümesidir yani, bir şekilde hayatın devam etmesidir. Burada işte benim dediğim olacak diyen adamın zaten peşinden gidilmez. Yani ama bir iş yapılacak, bir yere gidilecek, bir ortada bir şey halledilecekse onu sağlayacak olan işte o muvafakattır. Muhalefet değil.
Çok teşekkür ederiz. Buradan bir kısadan hisse çıkarmamız lazım. Ne diyelim kısadan hissemize?
Uysallık rıza makamının üstündedir.
Uysallık rıza makamının üstündedir şeklinde söyleyelim kısadan hissemizi. Ve böylece programımızı nihayete erdirmiş oluyoruz. Tabii öncesinde hemen ne yapalım? Bugün ne konuştuk? Ne kısadan hisse çıkarttık? Bunları bir özet geçelim. İlk önce Nefi'yi rahmetle andık. Nefi'den bir şiir okuduk, bir dizi okuduk, başladık. Devamında gündemi meşgul eden Zeytin Dağlı Harekatı'nı konuştuk. Zeytin Dağlı Harekatı neye yol açtı, gelen eleştiriler nelerdir vesaire şeklinde böyle bir genel olarak ele almış olduk. Bir gönül sözü söyledik. Analizist gibi, işte stratejist gibi strateji üretmedik. Ve kısadan hissemize Afrin başlangıçtır, Münbiş de son olmayacaktır şeklinde söylemiş olduk. Sonra konuya geçtik. Konu olarak Kızıl Elma'yı konuştuk. Gündemi son günlerde çok fazla meşgul eden bir konuydu. Buradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Kendi kızıl elmamızı milletin kızıl elmasıyla ne kadar bütünleştirebiliyoruz şeklinde bir soru sorduk. Bu bizim kısadan hissemiz oldu. Devamında ikinci kısma geçtik. Güzel bir şiir dinledik ve 3x3'te bir kitap konuştuk. Orta Çağ İslam Dünyası'nda Kitap ve Kütüphane isimli İsmail Ünsal hocamızın kitabı. Oradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. 100 sene önce yazılmış kitabı okuyamıyorsak hiçbir şeyin iddiasını güdemeyiz şeklinde söylemiş olduk.
Aynen.
Ve son olarak bir söz, dedi ki'den bir söz okuduk ve onu konuştuk. Dedi ki olgunluğa ermek istersen muhalefetten önce muvafakat yolunu tut dedik. Ve son olarak buradan kısadan hisse de uysallık rıza makamının üstündedir şeklinde söylemiş olduk ve programımızı nihayete erdirmiş olduk.
Buradan da senin kerametin ishar olmuş oldu Ömer Faruk. Nefi'yi söyleyip de ondan sonra muhalefet değil muvafakatı tut şeklindeki sözü seçmen, o da ilginç yani. Nefi'ye kapak yapmışsın yani.
Abi teşekkür ederiz.
Ama ben sana söyleyeyim, Nefi bunu boş bırakmaz. Sen git bir Nefi'nin divarından bir aç, bir tefevül yap, gör cevabını.
Öbür dünyada hesaplaşır benim de.
Hakikaten onun bile şeyi var ya, hesabı var yani sonuçta. Kime ne söylüyoruz ki yani? Ölmüş gitmiş aman canım. Tam tersi, ölmüş gitmiş çok daha sıkıntılı.
Biz yine rahmetle andık, üstümüze düşeni
yaptık. Tabii amenna, aynen öyle.
Programı kapatıyoruz. Öncesinde Twitter hesabımızı hatırlatalım. 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere ulaşabilir. Programdan kesitleri de oradan takip edebilirsiniz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bize eşlik ettiniz. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.